Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu bize öğreten kitaplardan birisiyle baş başayız. Ahmed bin Hanbel'in Müsnedi ile ve Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadis-i şeriflerle inşallah. Rabbimize hamd ediyoruz ve onun izniyle, onun bize verdiği kuvvetle Rabbim doğruları okumayı, doğruları anlamayı ve anlatmayı da nasip etsin duasıyla sözle başlıyorum. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği 3677. hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala kıyamet gününde bir münadi gönderir. Münadi der ki, ey Adem, Allah neslinden bir kısmını cehenneme göndermeni emrediyor diye seslenir. Allah neslinden bir kısmını cehenneme göndermeni emrediyor diye seslenir. Adem, Rabbim, kaçta kaçını göndereyim diye sorunca, her 100 kişiden 99 kişiyi denir. Orada bulunanlardan bir adam, ey Allah'ın Resulü, bundan sonra artık bizden kim kurtulur deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz insanlar içinde sayıca kendinizin bir devenin göğsündeki ben kadar olduğunuzu biliyor musunuz buyurdu. Yani sizler, Müslümanlar, insanlar içinde sayıca bir devenin göğsündeki ben kadar ya da işte başka rivayetlerde kıllarından siyah bir devede beyaz bir kıl kadar olduğunuzu biliyor musunuz dedi. Müslümanlar az olacak ama Allah katında değerli olacaklar ve cennet Müslümanlar için hazırlandı. Cehennem de çok olsa da değeri olmayan kafirlerle doldurulacak. Buradan bu hadis-i şeriften anladığımız kadarıyla. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 3679. rivayet de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarım hurmayla da olsa yüzünüzü yani kendinizi cehennemden koruyun buyurdu. Yarım hurma. Yarın kıyamet gününde bütün malını verse insanlar, bir misli daha olsa onu verse dünyanın, altın olsa verse, oğul kız verse, sevgilisini dünyada ben onsuz olamam dediği her ne varsa, her ne kimse varsa verse, her şeyini, aşiretini, siyasi ortamını, dünyevi gücü kuvvetini verse kabul olmayacak. Ama bugün yarım hurma verse Allah adına, Allah dedi diye, Allah rızası için, o zaman kıyamet gününde de cehennemden korunacak. Minicik gibi gördüğümüz, küçücük gibi değerlendirdiğimiz ama Allah adına yaptığımız salih ameller kıyamet gününde çok değerli. Ama küçücük gördüğümüz ama büyük günahlar Allah katında ağır. Rabbim onlardan da bizi korusun. Amelimiz önemli ama amelimizi önemli kılan niyetimiz, kim için yaptığımız, Allah adına yapıyoruz. O zaman yarım hurma bizi cehennemden koruyacak, sıyıracak Allah'ın izniyle. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği 3680. hadis-i şerifi okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinin yemeğini hizmetçisi ona getirdiği zaman o kimse beraberinde ona da yedirsin veya yemeğe onu da otursun. Çünkü yemeğin sıcağına ve dumanına katlanan hizmetkardır, hizmetçidir. İslam toplumu hizmet eden köleler ya da hizmetkarlar olabilir bize. Bizimle beraber olup bize yardım eden, hizmet eden kimseler vardır. Onlar yemeği getirdiğinde ya onlara tattıracağız, ucundan sen de al diyeceğiz, ona vereceğiz. Ya da beraber oturacağız yemeğe ki bu daha güzel, birlikte yiyeceğiz. Çünkü o yemeği yapmak için sıcağına, dumanına katlandı, çalıştı, çabaladı, getirdi. Kokusu var bunun. Bakın İslam ne kadar tatlı. Yani insanlar birbirlerine hizmet edecekler. Bu normal, bu olacak. Biz birbirimiz için varız. Herkes herkese bir şekilde hizmet durumunda. Ancak bu hizmet edenleri aşağılamak, hizmet göreni yüceltmek anlamına gelmeyecek. Allahu Teala insanları değişik konumlarla imtihan ediyor. Konumundaki imtihanın farkında olan her Müslüman ya itaat ya merhamet pozisyonunda Allahu Teala'nın istediğini gerçekleştirecek. Ben merhamet pozisyonunda birisiysem, bana hizmet ediliyorsa, bana hizmet edene merhamet göstereceğim. Yok, hizmet edilen değil de hizmet eden konumundaysam, o zaman hizmet ettiğim kişiye de itaat edeceğim. Yani Rabbim bana hangi rolü, hangi imtihan modelini verdiyse onun gereğini yapacağım. Hayatın içinde bu roller sürekli de değişebilir. Mesela bazen babalar, analar çocukların hizmetkarıdır küçüklüklerinde. Ama ihtiyarladıklarında da çocuklar onlara hizmet ederler. Roller değişir. Merhamet etme pozisyonunda olan anne baba, merhamet edilme pozisyonu da geçer. Dolayısıyla Allahu Teala'nın bizi neyle imtihan edeceğini bilmiyoruz. İmtihan durumundayken de Rabbimizin bizden istediğini gerçekleştireceğiz. Ama Allah'ın kullarına güzel davranıyoruz, merhamet ediyoruz. Beraber yediğimizden yediriyor, giydiğimizden giydiriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini öğrenmeye, okumaya devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden 3682. rivayet ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresinde secde etti. Müslümanlar da onunla secde ettiler Mekke'de. Sadece Kureyş'ten bir adam, ki Velid bin Mughire olduğunu öğreniyoruz başka kaynaklardan, bir avuç toprak alıp alnına koyarak ona secde etti. Çünkü sure herkesi etkilemişti. Abdullah dedi ki bu kişinin, yani bu inatçı adamın, gavurlukta bu kadar inatçı olan bu kimsenin daha sonra Bedir'de kafir olarak öldürüldüğünü gördüm dedi. Öyle olunca Velid bin Mughire midir onu da tam bilmiyorum ama Abdullah bu rivayette isim vermeden Kureyş'ten biri diye söyledi. Bu ameli yapan, bu inadı ortaya koyan kişiyi. Necm suresi çok etkili. Ayet-i kerimeler her birisinde insanlara yönelik, kalplere yönelik ifadeler var. Ve o gün muhatap olan Araplar bunu dinlediklerinde suredeki hem ses tonunu hem ifade şeklini anladılar, etkilendiler, yüreklerine hitap etti. Sonra başka şeyler söylemeye çalıştılar. Biz şöyle şöyle yaptık da ondan böyle dedik de filan diye bu secdelerini manalandırmaya çalıştırdılar. Ama aslında Kur'an böyle etkilidir. Biz bugün Kur'an'dan niye etkilenemiyoruz diye bazen düşünüyoruz. Allah'ın ayetleri niye bu kadar ruhumuzu sarmıyor? Bir kere anlama noktasında bir eğitim almadık. Bize başka bilgiler verildi. Okul eğitimleri, dünya eğitimleri hep başkaca geldi. Gözlerimizden, kulaklarımızdan bilgiler. Öte yandan Kur'an'la alakalı Müslümanların hep teşviği ezberlemek, kıraat, tecvid, mahreç anlamında, yani okumaya yönelik olan bölümleriyle geldi ve bunlardan da etkileniyoruz. Yani gerçekten güzel sesli bir hafızın okuyuşu bizi etkiliyor. Ama ne şekilde etkiliyor? Kalbi etkileyen, zihni etkileyen, hayatı değiştiren bir etkilenme değil bu. Bu şekilde etkilenmemiz için de Allahu Teala'nın kitabını okumamız, anlamamız gerekir. Çabalayacağız. Kitabın diline kalbimizi yaklaştırdığımızda bu ayetler bizi de sarsıyor. Bizi de değiştiriyor. Bizi de başkalaştırıyor Allah'ın izniyle. 3683. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Nasr, yani İza Câ'a suresi nazil olduktan sonra namaz kılarken bu sureyi okur ve rükuda 3 defa Rabbimiz olan Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Sen ki tevbeleri kabul edensin, merhamet sahibisin şeklinde dua ederdi. Rükuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İza Câ'a Nasrullahi vel Fetih suresi geldikten sonra, ki ömrünün son demlerinde geldi, şu duayı yapardı rükûsunda 3 defa. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli inneke entet tevvabur rahim dermiş. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli inneke entet tevvabur rahim. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli inneke entet tevvabur rahim. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin, seni hamd ile tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Sen ki tövbeleri kabul eden, merhamet sahibisin şeklinde dua ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3687. rivayet şöyle. Bir şeyi uğursuz saymak şirktir. Herkes de bunda bir şey bulunur. Ancak Allah tevekkülle bunu kişiden giderir. Bir şeyi uğursuz saymak şirktir. Allah korusun. Allah ortak koşmaktır. Herkes de bundan bir bölüm bulunur. Uğursuz görme eğilimi insanda hep vardır. Ancak Allah tevekkülle bunu kişiden giderir. Olacak olaylarla alakalı çevremizden bilgiler gelir. Yağmurun şu şekilde olacağı, havanın böyle olacağı, olayların şuraya doğru akacağı, şunlar meydana gelecek gibi sürekli zihnimize bilgiler yağmaktadır. Güncele dair, hayata dair. Bundan kaynaklanan insan bir şeylere bakarken bir uğursuzlaştırma eğilimi vardır. Bunu böyle kabul edersek şirk olur, Allah korusun. Çünkü Allah'tan başka birisinin gelecekle ilgili tasarrufunu kabullenmek gibidir bu. Mevla muhafaza buyursun. Ancak tevekkül, yani Allah'ın dediği olur. Rabbim ne isterse o meydana gelecektir. Ya Rabbi, ipim sana ait. Ben sana bağlıyım. Kader hep senin elinde. Senin her takdirin güzeldir deyip kişi hayatı yaşadığında onun için bugün de yarın da hayırlı olacaktır Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3688. rivayet Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Medine'de bir tarlada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma dalına dayanıyordu. Bir grup Yahudi ile karşılaşınca Yahudiler birbirlerine ona ruhu sorun dediler. Bazıları da sormayın dedi. Ancak dayanamadılar, sordular ve ey Muhammed, ruh nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet hurma dalına dayalı olarak durdu. Şöyle hurma ağacından bir sopası var Resulullah'ın elinde. Ona dayanmış bir şekilde bir süre bekledi. Bu arada zannedersem kendisine vahiy geldi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra suresi 85. ayet-i kerimeyi okudu. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Bu ayet-i kerime okudu. Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine size ona sormayın demiştik dediler. Bir cevap almak da hoşlarına gitmedi. Fakat bu cevap üzerinde de daha sonra olur olmaz sözler söyleyecekler. Bize nasıl pek az ilim verilmiş? Aslında bize Tevrat verildi. Sen ki Tevrat'ta her şey var demiyor musun gibi ifadeler kullanacaklar. Bunun üzerine de Lokman suresinin ayet-i kerimesi gelecek. Ağaçlar kalem olsa, denizler yedi katıyla birlikte mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri tükenmez. Yani Allah Tevrat'ta konuştu, Zebur'da konuştu, İncil'de konuştu, yine Kur'an'da konuştu ve Allah-u Teala'nın kelimeleri yine bitmez. Ama bizim için cennet yolunda bu yeterli bir kelimedir, bir sözdür ve biz bu açık olan kitapla yolumuzu bulacağız Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3690. rivayet, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme esirler getirildi, savaş esirleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı ev halkını birbirinden ayırmak istemediği için hepsini toplu olarak bir kişiye verirdi. Karı kocaya ayırmıyor, anneyle çocuğu ayırmıyor. Savaş sonrasında ele geçirilen esirleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine tek bir kişiye veriyor, onda kalmasını sağlıyordu ki aileler parçalanmasın. İslam birliğe, beraberliğe, Müslümanların karı kocalıklarına, anne babalık çocukluklarına dikkat ediyor ve Müslümanlara da bu merhameti aşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnetiyle, bu tavrıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3692. rivayet. Efendimizin bir duası. Abdullah ibn Mesud bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. Allahümme inni es'elükel huda ve tuka vel iffete vel gina. Rivayet böyle. Allah'ım senden hidayet, yani yolu cennet olsun istiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cennete giden yolu Rabbinden öğreneceğini biliyor ve bize böyle öğretiyor. Rabbimiz senden hidayet istiyoruz. Cennet yolunu istiyoruz. ve tuka yani takva istiyoruz. Çekincelerimiz sadece senin belirlediklerin olsun. Neden sakınacağımıza sen karar ver Allah'ım. Hangi şeyler bende olmasın sen bilirsin. Neden korunmam gerekiyor bunu bana öğret. Kalbim bu takvayla dolsun Allah'ım. Bize takvayı da öğret. Nasıl kul olunur? Hayat nasıl seninle yaşanılır? Bunu bize öğret Allah'ım. 3. İffet istiyor Peygamber Efendimiz. İffet hem namus anlamında kullanılıyor bizim şu anki yaşadığımız dünyada. Ama bu yani nikahsız hayatlardan çekinmek, kendimi, bedenimi, zihnimi, aklımı korumak, kollamak, bununla beraber kimseye el açmamak, avuç açmamak, bir şey istememek anlamında da iffetli olmak gelir. Yani ihtiyaçları sadece Allah'a arz ederek yaşamaktır belki iffet. Bir de gönül zenginliği anlamında gına. Yani Allah'ım yine iffetin tamamlayıcısı olarak benim gözüm tok olsun, gönlüm tok olsun, kanaatkar kıl beni, verdiklerin bana yetsin. Başkalarının dünyasına bakıp da kendimi aç, susuz, perişan, kendimi yoksul hissetmeyeyim. Bana verdiklerinle mutlu olayım Allah'ım diye dua etmiş oluyor Peygamber Efendimiz anlayabildiğim kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3693. rivayet şöyle. Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sümeyye'nin oğlu Ammar ne zaman iki şeyden birini seçmek durumunda kalsa hep en doğrusunu seçmiştir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar'ın faziletiyle ilgili konuştuğu, söylediği, bize öğrettiği bir bilgi var. Hazreti Ammar baştan beri İslam'ı seçti. Ana babasının Müslüman olmasına vesile oldu Hazreti Ammar. Daha sonra anne babası şehit oldular. O da şehadeti tercih etme pozisyonundayken imanını gizleyip kafirlerin söylediği sözü söylemeyi tercih etti. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun bu tercihini de onayladı, beğendi. Bu da bir yoldu çünkü. Müslümanlara bu yolda öğretilecekti. Şehadet bir yoldu böyle durumlarda. Ama bunu yapmak da başka bir yoldu. Bu yolların öğretilmesi, öğrenilmesi gerekiyordu. Ve Rabbimiz ashab-ı kiramın üzerinden de bize neler neler öğretti ki biz de onlara benzeyelim diye. Daha sonraki tüm tercihlerinde de Hazreti Ammar böyle olacaktı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu aktarıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3694. rivayet. Abdurrahman bin Abdullah bin Mesud babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bu okumalarımızda elhamdülillah bunu hep gördük. Yani Abdullah'ın oğlu da yine Abdurrahman babası gibi bize hadis aktarıyor. Biz bu dini bu şekilde babalar ve oğullardan öğrendik. Bize bu şunu da öğretiyor. Biz de baba olarak oğlumuza, oğlumuz da Müslümanlara bu dini aktaracak. Başkalarına söylerken kendi neslimizi, yanımızdaki yöremizdeki insanları da unutmayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hatıra naklediyor bize Abdullah İbni Mesud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden 40 kişiyi topladı. En son gelen kişi de bendim. Resulullah şöyle buyurdu. Hedeflerinize ulaşacak Allah tarafından yardım görüp fetihler yapacaksınız. İçinizden o zamanlara yetişenler Allah'a karşı takvalı olsun. İyiliği emredip kötülükten alıkoysun. Benim adıma bilerek yalan söyleyenler de cehennemdeki yerine hazırlansın buyurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabenin böyle özel bir bölümüne belki de yani toplumu çeken, götüren öncü bir gruba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir konuşması var. 40 kişilik bir topluluk. Hedeflerinize ulaşacaksınız diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mutlaka Allah-u Teala bu dini tamamladığı gibi bu dinin dünyada tanıtılması, tanınması da gerçekleşecek. Sahabe-i kiramın hedefi İslam'ın zaten yüce olan bu dinin insanların hayatında da yücelmesi ve kabul görmesi. Bu gerçekleşecek. Allah tarafından yardım görüp fetihler yapacaksınız. Yeryüzü dürülecek Müslümanlara ve dünyanın doğuları, batıları, kuzeyleri, güneyleri Müslümanların eline geçecek Allah'ın izniyle. Bu Resulullah tarafından o gün söylendi ve Abdullah İbni Mesud bunu bizzat yaşadı. Çünkü kendisi valilikler yaptı bu fethedilen yerlerde alim olarak, insanlara kandil olarak aydınlattı. Şimdi bunlara eriştiğinizde, bunları elde ettiğinizde Allah korusun diğer sömürücü güçler gibi olmayın. Dünyanın diğer işgalcileri gibi olmayın. Müslümansınız, Allah'a karşı takvalı olun. Yani Rabbinizden korkmaya, onun dediği gibi bir hayat yaşamaya mutlaka dikkat edin. Hayatı Allah-u Teala'nın istediği şekilde oluşturun. Şehirler, sistem, eğitim, her şey, ekonomik dünya Allah-u Teala'nın istediği gibi olsun. Takvalı olun ve bunu engelleyebilecek olan tüm kötülüklerden yasaklayın. Duyurun, aman hassas olun ki kurduğunuz bu İslam toplumunda marufun etkin ve egemen olduğu bir toplum olması için iyiliği emredin, marufu emredin, kötülükleri yasaklayın, durdurun, olmasın, girmesin zihinlere, gönüllere. Bunun için uğraşın dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bunu yaparken de dikkat, bu din sizin dilinizle diğer insanlara ulaşacak. Benim adıma bilerek yalan söyleyenler de cehennemdeki yerine hazırlansın dedi. Allah Resulü adına konuşan dikkatli konuşacak. Çünkü bu dindir. Bu cennet yoludur. Bunun içine yalan, yanlış cümleler, Efendimiz'e ait olmayan sözler karıştırılmayacak. Mevla dilimizi korusun. Bilmeden yaptıklarımızdan bizi muhafaza buyursun. Bilerek bu kötülüğe düşmekten de bizi korusun inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum Rabbimin izniyle. 3696. hadisi şerifi de okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin bir ihtiyacı olur da bunu insanlardan istediği zaman bu ihtiyacını gidermesi çok da kolay olmaz. Ancak bu ihtiyacını Allah'tan istediği zaman ya çabucak bir rızık verir ya da eceliyle bir ölümü ihsan eder. İnsanlardan beklentili yaşarsak, insanların elinden gelenler zayıf ve zor olur. Ama Allah-u Teala'dan beklersek, Allah-u Teala ya hayırlı bir rızık verir, ya da sonu ölüm olan bir ecel gelecektir mutlaka. Onu ihsan eder, bu da hayırlı bir ölümdür. Abdullah İbni Mesud, 3697. rivayette kendini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından 70 sureyi dinleyip öğrendim. 70 sureyi dinleyip öğrendim. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. O zamanlar Zeyd bin Sabit ise henüz zülüfleri sarkmış, okuma yazma öğrenen bir çocuktu diyor. Bununla yani kendi bilgisine hürmet edilmesi gerektiğini de söylüyor Abdullah İbni Mesud. Bir başka rivayet 3698 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Miktat bin el-Esved'in öyle bir şey yaptığına şahit oldum ki o şeyi benim yapmış olmam benim için ondan başka her şeyden daha güzeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları müşriklerle cihada teşvik ederken o gelip, vallahi ey Allah'ın Resulü, biz sana İsrailoğullarının Musa'ya aleyhissalatü vesselam, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz dedikleri gibi demeyeceğiz. Fakat senin sağında, solunda, önünde ve arkanda savaşacağız dedi. Bu sözlerden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün parladığını ve sevindiğini gördüm. Müslüman böyle iddialı cümleler kurmalı mı? Böyle durumlarda kurmalı. Bunlar iddialı da değil. Bunlar gerçek cümleler. Yapılacak olan hareketler. Yaparız ederiz diye haşa hani birilerini gaza getirip sonra adamı yarı yolda bırakmak anlamına gelmiyor. Burada çok ciddi bir niyet var. Büyük bir heves ve erdem var. Kanıtlanmış bir fedakarlık var. Mekke'den Medine'ye hicret edenler kanıtladılar bunu. Medine'de onlara kucak açan Ensar kadın kanıtladı bunu. Ve şimdi savaş ortamında Bedir'de müşriklerle karşı karşıya geldiler. Sayıca kendilerinin en az iki katı olan bir ordu geliyor. Oysa onlar kervanı vurmak için çıkmışlardı. Daha basit bir düşmanla karşılaşacaklar ve iş kolay olacak, ganimet olacaktı. Şimdi pek ganimet görülmüyor. Ve ucu ölüme doğru varan bir savaş görünüyor ve bu ciddi bir kapışma olacak. Burada herkesin durduğu bir noktada Miktat ileri atıldı ve bu cümleleri kurdu. Biz Musa Aleyhisselam İsrailoğullarının dediği gibi demeyeceğiz. Sen git Rabbinle birlikte savaş. İzheb ente ve rabbuka fekatila inna hahuna qa'idun. Maide suresi 24. ayette böyle Rabbimiz bize haber verdi. Biz onların dediği gibi demeyeceğiz. Fakat senin önünde, arkanda, sağında ve solunda savaşacağız ya Resulallah dedi ki bu güzel. Müslüman kendini de böyle ifade edecek. Yapabileceklerini ortaya koyacak ve peygamberini de sevindirecek inşallah. Bizler böyle cümleler kurmayı istiyoruz. Abdullah İbni Mesud diyor ki yani Miktad'ın bu dediğini diyebilmek için benim için şunları yapmaktan daha güzeldi diyor. Artık yani bu amelin ne kadar değerli olduğunu ifade edecek cümleler söylüyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 3699. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek yanağının beyazlığı görünecek şekilde sağına ve soluna selam verirdi. Abdullah İbni Mesud Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazdan çıkışıyla ilgili bir bilgi veriyor bize. Namazdan çıkarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağına selam veriyor, soluna selam veriyor. Selam verirken de yanağının beyazlığı arkadakiler tarafından görülecek şekilde bir selam vermekteydi. Sağa sola selam veriyor ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verirdi diye bize bu bilgiyi de öğretmiş oldu. 3700. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ümmü Habibe şöyle dua ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarından Ebu Sufyan'ın kızı. Allah'ım bana kocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babam Ebu Sufyan ve kardeşim Muaviye ile birlikte yaşayacağım mutlu bir hayat ver diye dua edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen Allah'tan takdir edilmiş ecellere, belirlenen günlere ve taksim edilmiş rızıklara dair bir şey istedin. Allah zamanı gelmedikten sonra bunlardan birini ne ileriye alır ne de zamanı gelmişse erteler. Ölen ölecek, kalan kalacak. Bu benim cümlem. Allah'tan seni cehennem ateşi ve kabir azabından uzak tutmasını dileseydin senin için daha hayırlı ve daha iyi olurdu. Allahu Teala'dan dünya adına da bir şeyler isteyeceğiz. Ama zaten takdir edilmiş eceller ve olacak olan şeyler için bu dualara gerek yok diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Asıl endişemiz, asıl duamız, derdimiz ne olacak? Cehennem ateşi ve kabir azabı. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru, cehennem azabından koru ve kabirde de azap görmekten, sıkıntı çekmekten, darlığından biz sana sığınırız Allah'ım. Sen bizi koru diye de dualarımıza koyuyoruz inşallah. 3704. rivayeti okuyayım ve bununla inşallah tamamlayayım. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah hiçbir haram koymamıştır ki sizden birinin onu tadacağını bilmiş olmasın. Yani Allahu Teala'nın koyduğu her haram mutlaka birilerinin yapacağı işler. Şurası bir gerçek ki ben kelebeklerin veya sineklerin ateşe üşüştükleri gibi cehenneme üşüşmemeniz için sizi belinizden tutmaktayım. Bu rivayette iki bilgi var. Bunlardan birisi Allahu Teala'nın koyduğu tüm haramlar Allahu tarafından biliniyor ki insanların düşeceği şeyler. İçki gibi, kumar gibi ve diğerleri. Bunlar olacak, birileri buraya düşecekler. Dolayısıyla bundan sakınalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarısı bu. Bakın bunları hürmet edin. Bunlar sizin zaaf noktalarınız. Bu bakımdan buraya dikkat edin. Ve ikinci bölüm, sizler ateşteki kelebekler ve sinekler gibi, kamp ateşi gibi düşünelim. O ateşe doğru koşuşuyor, o ateşe doğru sürükleniyor, üşüşüyorsunuz. Cehenneme de böyle gitmemeniz için ben sizin belinizden tutuyorum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peki bu durum bizim için nasıldır? Sünnetle bağlantımız devam ederse, Allahu Teala'nın kelamını okuyup anlamaya devam edersek, biz de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elini belimizde hissedeceğiz, sırtımızda hissedeceğiz. Yani bizi cehenneme düşmekten koruyan işte Allahu Teala'nın kitabı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ona bağlılığımız devam ettikçe Allah bizi dünyada haramlardan, günahlardan koruyacak ve cehennem ateşinden de inşallah muhafaza olacağız. Hem duamızda Hazreti Ümmü Habibe'ye Peygamberimizin öğrettiği gibi duamızda cehennem ateşinden ve kabir azabından Allah'a sığınıyoruz. Hem de fiil olarak, eylem olarak da bunu gerçekleştiriyor, haramlardan sakınıyor ve Allah'ın izniyle kitap ve sünnet bağlılığıyla cehennemden korunuyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.